Meliha Okur'la Anlat Bana başlıyor. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. Bugün 14 Mart 2022. Günlerden pazartesi saat 19.30 ve Anlat Bana da karşınızdayız. Bugün doktorların günü, tıp bayramı. Bugünkü bayram kutlaması Türkiye'de çok farklı. Çünkü doktorlara giden gider denilince onlar da iki günlüğüne gitmeye karar verdiler. İki gün için İşi bırakma eylemi başladı. 14 Mart ve detaylara gireceğiz ama bugün bizim konuğumuz var. Konuğumuz Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Meliha Hanım. Ben de sizin nezdinizde tüm radyo izleyicilerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.
Ne kadar zarifsiniz.
Sağ olun.
Sizi tanıdığım günden beri bir sarı zarafetini hiç bırakmayan bir belediye
Sağ
başkanı
olun,
değil mi?
Sağ olun, sizin güzelliğiniz.
Sağ olun. Bugün tabii 14 Mart doktorlar için önemli bir gün ama siyaset de çok yoğun.
Doğru. Yani bugün tabii ki ben de bölgemdeki devlet hastanelerinden ikisini Ok Meydanı Hastanesi ile Etvar Hastanesi'nin başhekimlerini ve çalışanlarını ziyaret ettim. Orada da grev vardı. Arkadaşlarımız iki gün dediğiniz gibi. Etvali maalesef kapattılar. Onun için de ciddi bir mücadele veriyoruz. Şişli'nin ihtiyacı bir hastanedir. Yoksul ve dar gelirli komşularımın rahatlıkla gidebildiği, yürüyerek gidebildiği bir hastaneydi. Şimdi Sarıyer ve Seyrantepe'de taşındı. O yüzden hem onu anlatmak hem de arkadaşlarımızın tıp bayramını kutlamak için iki devlet hastanesinin çalışanlarını ziyaret ettik.
Çalışanların sorunları çok ama siyaset gündemi renkli dedik. Gelin birlikte önce siyaset gündemine bir göz atalım. Tamam. Sonra sohbete başlayalım.
Memnuniyetle.
Siyaset gündemi. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler dördüncü turunda. Görüşmeler Belarus'ta gerçekleşen ilk üç turun aksine video konferans yöntemiyle düzenleniyor. Görüşmeler sonucunda alınacak yol merak edilirken Rusya, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki çalışmalarını askıya alma kararı aldı. Kararın meclisteki Rusya karşıtı tutum nedeniyle alındığı belirtildi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşılandıktan sonra Anıtkabir'e geçen şansölye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelip çelenk bıraktı, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Ukrayna geriliminin arttığı ve doğalgaz tedarikinin nasıl şekilleneceği ile ilgili kritik konuların tartışıldığı günlerde Ankara'da bulunan Scholz onuruna akşam yemeği de verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlıkta yeni düzenlemeyi açıkladı. Düzenleme, sağlık çalışanlarına yönelik şiddette cezaları artırıyor, aynı zamanda sağlık çalışanlarının ücretlerinde de artış öngörüyor. Cumhurbaşkanı, sağlık çalışanlarına karşı görevleri dolayısıyla veya sırasında yapılan kasten yaralama suçu, CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor, dedi. AK Parti ve MHP bir süredir üzerinde çalıştığı seçim kanunu teklifini meclis başkanlığına sundu. Çalışmanın ayrıntılarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız birlikte açıkladı. 15 maddelik teklif %10 olan seçim barajının %7'ye düşürülmesini öngörüyor. Düzenleme ile ittifak içindeki bir partinin içinde bulunduğu ittifakın barajı geçmesi durumunda o seçim bölgesinde her parti kendi aldığı oy oranında milletvekili çıkaracak. Siyaset gündemi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un basın toplantısını aşağı yukarı birlikte izledik. Detaylar bültenlerde veriliyor. Ancak biz kendi gündemimize döneceğiz. Kendi gündemimizde bugün İstanbul'un en çok bilinen ilçesi Şişli var. Şişli Belediye Başkanı konuğumuz ama gelin söze 14 Mart Tıp Bayramı'yla başlamıştık. Bugün İstanbul Tabip Odası Taksim'de anıta çiçek koymak istemiş bir eylemle, yani konulamamış çiçek. Evet. Ne diyorsunuz bu duruma?
Ya bu öyle bir ülkede yaşıyoruz ki yani özgürlüklerin kısıtlandığı, toplumun her kesiminden korkulduğun bir Türkiye yaratmaya çalıştılar. Korkunun kimseye faydası yok. Bence hele hele bugün çok önemli bir tıp adamının, doktorun yaşı da çok ilerlemiş birine yapılan itiş kalkışı da onaylamak mümkün değil.
89 yaşında,
evet,
değil mi?
Evet, yani hani ben yaşını söylemek istemedim ama evet. Yani 90'larına gelmiş bir tıp değerli bir hocamızı onun evlatları yaşında birilerinin itip kalkması hoş bir şey değil.
Yani. Ben de bu soruyu o yüzden sordum. Hı. Yaşlıya hürmet, insana hürmet, birbirimizi sevmek ve saygı göstermek önemli. Ama bugün telefon hattımızda bir arkadaşımız var. Hı hı. Yayınımıza konuk olacak. Hı hı. Mesuda Erşan, Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı. Mesuda merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar Melih. Merhaba başkanım.
Merhabalar Mesuda Hanım.
Tanıyorsunuz değil
evet,
mi?
Evet, yani gıyaben tanıyorum.
Türkiye'nin en iyi sağlık habercilerinden, evet, biri. Bugünle ilgili biz de, ben de sağlık habercilerine sağlık sistemini sormak istedim Mesude. Çünkü sağlık habercisi bulmak da mümkün değil. Nedense entertainment dediğimiz eğlence dünyasının bütün aktörleri sağlık habercisi olmuş. Sağlık habercileri nerede?
Aslına bakarsam Melih, ben onlara sağlık habercisi diyemeyeceğim. Çünkü sağlık haberciliği farklı bir şey. Şimdi bir takım sunucuların işte bazı bütçelerle, yapımlarla biliyorsun misafirleri konuk edip hani o soruları bilir, kendileri sormuyor. Hazır ellerine verilen soruları sorması tabii ki gazetecilik değil. Yani o başka bir şey. Gazetecilik haberi bulan, işleyen, onu gerektiği gibi değerlendiren, yazabilen, paylaşan, neyin haber olup neyin olmadığını, neyin reklam, neyin gerçekten aktarılması gereken olay olduğuna karar verebilen ve bunu analiz edebilen insandır. Dolayısıyla bunlara birincisi ben gazetecilik demeyeceğim. Bunu çok açık yüreklilikle ifade edebiliyorum. Hekimlerin yaptığı, yazdığına da gazetecilik diyemeyeceğim ki böyle köşeler yazıyorlar, işte başyazarlar oldular. O da gazetecilik değil. O da başka bir şey. Gazetecilik çok kıymetli. Yani burada bir hata yapılıyor aslında bakarsan. Yani sadece hani hastalıklarla ilgili işte son yıllardaki moda deyimle sağlık okuryazarlığını arttırmanın gazetecilik faaliyeti olduğu sanılıyor. Bu bundan ibaret değil sağlık haberleri ve sağlık haberciliği. Bütün sistemdeki sorunlar, sağlığın ekonomisi, sağlığın siyaseti, yani magazini ve işte teknolojisi, insanın hayatına sağlığıyla ilgili değen her türlü unsur aslında bir sağlık haberi konusu. Sağlık habercileri nerede dersen, ne yazık ki bir erozyona uğradı. Neden erozyona uğradı? Birincisi kadrolar çok daraldı. Ben ilk mesleğe başladığım zaman 91'de Hürriyet'in sadece İstanbul'da iki sağlık, hatta üç sağlık muhabiri vardı. Ankara'dakileri saymıyorum. Yani orada da en az iki kişi işte sağlıkla ilgilenirdi. İşte ne oldu? Tırpanlandı. İşte sadece gazeteler değil, televizyonlarda da öyle. Çok az sayıda arkadaşımız kaldı. Az sayıda gazeteci kalınca ne oluyor? Birini sadece tek bir uzmanlığa angaja etmek artık ekonomik olmamaya başlıyor. Her işe koşulmaya başlıyor. Tabii sağlık uzmanlık isteyen bir şey. Öyle bir günde, iki günde bir işe gidip, işte iki işe gidip öğrenilmiyor. Bütün bunların bir birikime ihtiyacı oluyor. Yani kongrede izleyeceksiniz, toplantıda izleyeceksiniz, röportajda yapacaksınız, hastaneyi de bileceksiniz, ilaç firmasını da teknolojisini de, dediğim gibi siyasetini de, ekonomisini de, tüm buralara bakabilmek için bir işe angaje olmak gerekiyor ve çok uzun zaman birikim yapmak gerekiyor. Dolayısıyla ne yazık ki işte bu kadroların daralması, sağlık muhabirliğine olan belki de ilginin azalması, işte bu olan ya da yaratılan boşluklara işte hiç ücret vermeden bazı hekimlerin hekimler yazdırılması. Yani orada reklamı çıkıyor gazetede, dolayısıyla niye para alsın ki? Hani çok, hiç burada isimlerini vermeyeyim, hani hepimizin çok iyi bildiği dünya çapında insanlar bile bir kuruş para almadan yazıyor. Çünkü işte televizyondaki bir programının bir cümlelik orada anonsu geçtiği için onu da kağıtlıyor kendine. Yani çok, hani çok faktörlü bir şey, yani tek bir şeye bağlamak mümkün değil, ama sonuçta bütün bunlar işte buraya getirdi. Şimdi pandemi koşullarında düşünün, hani tabii ki çok can siperane çalışan arkadaşlar oldu. Ya ben bilen bir süre mesela sektörün dışında kaldım 2 yıl, hani gazetecilik yapamadım diyeyim. Yani 2 yılın sonunda tekrar geri döndüm, pandeminin en yoğun olduğu, en can alıcı şeyinde. Hani işte 25-27 yıl bu işe emeğini vermiş bir insan olarak dışarıda böyle işte bir parçalayacak duruma geldim, yani düşün ya. Dışarıda
biliyorum, biliyorum. Evet. Ama Türkiye'de sağlık sisteminde özellikle doktorların, sağlık emekçilerinin sorunu nedir? Çok kısa anlatır mısın bize?
Ya aslında çok fazla sorunu var. Ben şöyle bir sıralayacak olursam, anladığım ve dinlediğim kadarıyla en önde gelen sorunlardan bir itibarsızlaştırma. Son yıllarda bütün hani aydın insanlara uygulanan itibarsızlaştırma çok yoğun bir şekilde hekimlere de uygulandı. Ve bu ne oldu? Yani hasta hekim ilişkisindeki dengeleri alt üst etti. Bütün o işte şiddet dediğimiz faktörün de en önemli nedenlerinden biri oldu. Haklarını alamama. Yani geçtiğimiz aylarda hekimler Şentop'a, işte Recep Akdağ'a, Sağlık Bakanı'na şeylerini, bordrolarını gönderdi. Ben o bordroların fotoğraflarını görene kadar, İnanın ben bile o kadarını bilmiyordum. Yani onların içinde ben 2704 liralık aile hekimi bordrosu gördüm. 3200 liralık iş yeri hekimi bordrosu gördüm. Yani insanlar buna, yani inanmak mümkün değil. Yani bu hani asgari ücretin altında ücretler demek bunlar. Yani 4000 işte 900 lira asistan şeyi gördüm. Maaşı gördüm. Bunlarda işte bir kısım döner sermaye giderleri deniyor, şu deniyor, bu deniyor. Bunlar emekliliklerine yansımıyor. Tabii bu 5 dakikada muayene korkunç bir şey. Hani bırakın 5 dakikada, 3 dakikada bir muayene süresi verilen hekimlik dalları var. Ya yani nasıl olabilir? Yani buna imkan ihtimal yok. Yani korkunç bir baskı tabii. Bu da hastalarla karşı karşıya geliyor hekimleri. Bu malpraktis davaları bilhassa cerrahi branşlarda Amerika ile yarışacak çok ciddi malpraktis davaları açılıyor. Burada da hekimler yalnız, çok yalnız. Yani hani kamuda da çalışsa yalnız, özelde de çalışsa yalnız. Dolayısıyla ne oluyor? Cerrahiden ciddi bir kaçış ve kopuş var. Daha işte hastayla temasın az olduğu branşları tercih ediyorlar ve tabii son zamanların artan sorunları, giderek artan sorunları, genç ve yetişmiş hekimlerimizi burada tutamıyoruz. Çünkü bu çocuklar burada kendilerine gelecek göremiyor. Bu çok çok üzücü bir şey. Yani yetiştiriyoruz ve o kadar onları küstürüyoruz ki Fince öğreniyorlar, İsveççe öğreniyorlar, Flemenkçe öğreniyorlar ve buralardan gitmenin hani yollarını arıyorlar. Ya benim en üzüldüğüm nokta bu. Yani genç çocuklar, bunlar ilk 50 bine giren akıllı, zeki çocuklar. Biz iyi yetiştiriyoruz ki onları, Avrupa bizden bunları alıyor, seve seve alıyor. Niye biz onları kaçırıyoruz? Niye çocuklarımız yurt dışına gitmek zorunda hissediyor? Çok üzücü.
Haklısın. Sorun çok. Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği'ni de önemsiyorum. Sağlık Muhabirleri Derneği bile kurulmuş ama içindeki sağlıkçıları 40 yıldır gazetecilik yapan bizler bile tanımıyoruz. Sağ olasın diyoruz ve konuğumuz Muammer Bey bizi bekliyor. Muammer Keskin. Şişli diyelim, sağlıkçıları dinledik. Orada hastaneleri ziyaret ettiniz ama Şişli'nin nüfusu ne kadar başkan?
Şişli'nin gece uyuyan nüfusu, yani ikamet eden nüfusu 266 bin. Ama gündüz nüfusu 3-4 milyon civarında. Türkiye'nin sanayisinin, ticaretinin, sağlık sektörünün, yeme içmenin, tekstilin önemli merkezidir. Ve bankaların merkezidir. Dolayısıyla ticaretin de önemli bir merkezi olduğu için milli gelirde de en yüksek İstanbul'daki %40'ın önemli bir bölümünü de Şişli'deki iş insanları üzerinden Türkiye ekonomisine katkı sunan bir ilçe.
Türkiye'de Şişli'yi bilmeyen var mıdır?
Zannetmiyorum yani.
Hiç sadece öyle bir çalışma yaptınız mı?
Yapmadım da. Yok.
Yapsanız ki, ben bile merak ederim.
Evet, yani tabii ki şu anda önceliklerimizin arasında olmadığı için bilinme. Ama biz iyi şeyler yaparak Şişli'nin adını daha öne çıkarmak istiyoruz. Geçmişte Şişli birçok talihsizlikler yaşamış bir ilçe. Ranta kurban edilmiş bir ilçe. Yeşil alanı en 39 ilçe içerisinde 38. sırada olan bir ilçe. Dolayısıyla birçok olumsuzluğa rağmen de hala bir İstanbul'un göz bebeği bir ilçe.
Peki Şişli'de popülizm dönemi geride kaldı mı?
Bunu ben değil tabii ama bunu ama vatandaşlarımızın takdir etmesi gerekir. Ben hayat felsefeme aykırı bir şey popülizm. O iddiayla da gelmedim. Zaten o iddiayla yapacak arkadaşlar benden çok daha yetenekli. Onlar kazanabilirdiler eğer halkımız buna rağbet etseydi. Ben başka bir yerel yönetim mümkündür mottosuyla çıktım. Ve bu başka bir yerel yönetim mottosunu hayata geçiren bir belediye başkanıyım. Ekibimle, çalışma arkadaşlarımla, meclis üyelerimle, muhtarlarımla, oradaki bireylerle ilişkilerimi de o düzeyde tutuyorum. Dolayısıyla popülizm bizde yok.
Yani bin gün oldu
evet,
mu görevi?
Bin gün, 25 Aralık günü bin günümüzü doldurduk.
Envanter
ve onun için de yani katılımcı, şeffaf, hizmet dolu bin gün diye Şişli, İstanbul, Türkiye'ye bir ilk defa yani başkaları da yapmış olabilir, haksızlık etmeyeyim ama bir ilçe belediyesi bin gün hesabını benim bildiğim kadarıyla, en azından yaşım fena değil, yerel yönetimleri de azıcık çalışan biri olarak bin günlük bir hesap veren ilçe belediyesi olduğunu düşünmüyorum. Ama varsa onlardan özür dilerim. Türkiye
bilmediğim
için.
Peki
ama
ben bin günü değil de karı sorsam karla başlayalım. Evet. Kar hesabını verdiniz mi? Karda sokaklar açıldı mı? Sıkıntı yaşandı mı?
Elbette sıkıntı yaşandı. Şimdi hiç sıkıntı yok dersem hem kendime hem de komşularıma haksızlık ederim. Ama şundan emin olsunlar. Biz ana arterler önceliğimiz olmak üzere Şişli biraz da inişli yokuşlu bir ilçe. Dolayısıyla bazı sokaklar bitişik nizam olduğu için ve eski bir şehir olduğu için sokaklar dar, araç trafiğine uygun değil, yapısal sorunları olan bir ilçe. Buna rağmen biz önceliğimiz hastane, okul, diğer toplu alanda kullanılan yerler olmak üzere önceliğimizi verdik. İyi bir kriz masamız var. Onlar 24 saat teyakkuz halinde. Arkadaşlarımızla yaklaşık 1500 kadar arkadaşımızla hep sokaktaydık. Gece gündüz 24 saat nöbetleşe.
1500 kişi.
Evet, yaklaşık 1500 arkadaşım, toplamda 3000'e yakın çalışıyor ama bunların bir kısmı memur, bir kısmı engelli vesaire olan çalışma arkadaşlarım var. Dezavantajlı olan arkadaşlarım var. Ama temizlik işlerimiz, fen işlerimiz ve park bahçeler müdürlüğümüz tümü bu alanda dönüşümlü çalıştılar. Onlara da buradan şükran borçluyum. Yüzümüzü karartmadılar.
Yani ilk deneyim sonrası
İkinci deneyimimiz bu. Tabii birinci deneyimde biliyorsunuz bir tartışmalı bir İstanbul panoraması vardı. Şişli'de o gün de yüz akıyla çıkmıştık. Tabii ki ulaşamadığımız hala kapalı olan sokaklarımız var. Ama şundan emin olsunlar. Toplu alanlarla ilgili tamamında bize komşu masamıza alo diyen tüm yurttaşlarımıza gece gündüz yani hiç ayrım yapmadan başka ilçelerden de talep geldiğinde şu sokakta bir şey var dediğinde oraya da ulaşmaya çalıştık.
Şişli'nin tabii farklı bir özelliği var. Gündüz bambaşka bir hayat, evet. Gece daha sakin bir hayat. Hane sayısı var mı elinizde?
Evet, 94 bin hane resmi ama ben bir komşu kart dağıttım. 120 bine yakın hane çıktı.
Nasıl çıktı öyle?
Çünkü komşu kartı öncelikle kadını önceleyen bir kart, çevreci bir kart ve 8 ayrı özelliği olan evsel atıkları toplattırıyoruz. Öncelikle iklim eylem planının çerçevesinde de öncelikle önceliklerimiz işlerden biridir. Dolayısıyla hane hane dolaştık ve dolaştığımızda tabii bir beyaz yakalılar da yoğun bizde çalışanlar. Gündüz evde bulamadıklarımızla birlikte 120 bin civarında bir haneye ulaştık.
İlginç buldum
ilginç,
bunu.
Çok evet
yani. Türkiye'nin klasik alışkanlığı mı bazı şeyler?
Tabii ki yani biraz toplumsal olarak da birey olarak da bizim kendimizden, genlerimizden gelen ya da işte Türk insanının genel özelliklerini taşıyan genler Şişli için de geçerli. Sonuçta 40'ın üzerinde ilden göç almış. Sadece 40'ın üzerinde değil şu anda dünyanın bütün ülkelerinden göç alan bir ilçeyiz.
Öyle mi?
Evet yani neredeyse 5'te bir nüfusumuz. Mülteci ya da göçmen ya da işte henüz...
Geçici misafirler geçici mi misafirler. Diyeyim? Kimler var?
Vallahi bizde Asya, Afrika ağırlıklı olmak üzere bütün ülkelerden misafirlerimiz var.
Yani çok renklisiniz.
Renkliyiz.
Ondan... Kurtuluş'ta rengi biliyorum ben. Çok evet. Renkli orası ama.
Şöyle söyleyeyim. Sadece tabii ki bu son 10 yılın getirdiği bir yük var ama... Asıl Şişli geçmişten gelen bir çok renkli bir ilçe, çok kültürlü bir ilçe. Biz de gerek Ermeni vatandaşlarımın gerek Rum, gerek Yahudi, gerek diğer azınlık ya da kendini nasıl hissediyorsa Şişli'de özgürce yaşayan bir ilçe, yaşayan vatandaşlarımızın tümünü. Ben örneğin şu anda oturduğum apartmanda 27. yılımı geçiriyorum. Ben taşındığımda Ermeni, Yahudi, Rum komşularım vardı. Onlarla çok sıcak ilişkilerimiz vardı. Giderek tabii sayıları azalıyor. Yaşları büyüyenler, kaybettiklerimiz var. Farklı yerlerde yaşayıp buradan ayrılanlar var. Ama hala Türkiye'de en renkli ilçelerden biridir bu konuda.
Şimdi bu renkli ilçenin bir başka özelliği de çok renkli belediye başkanlarının olmasıdır. Ben rakamların efendisi demek durumundayım size. Mesleğiniz maliye muhasebe. Evet. Ben de rakamlar hayatın kendisidir diyenlerdenim. Şimdi öncelikle bütçeyi bir sorayım size.
Geçen seneki bütçem 700 milyon liraydı. 2021 bütçemiz. Bu sene 800 milyon gibi bir bütçeyle çıktık. Ama şunu söyleyeyim Melih Hanım. Daha bütçe Ocak ayına gelmeden %30'unu kaybetti.
Çünkü neden?
Enflasyon, dolara gelen zam, benzin, mazot ve diğer girdilerle ilgili biz de sonuçta vatandaşımızdan aldığımız vergilerle o vergileri en rasyonel kullanmayı arzu eden bir yönetim anlayışımız var. Dolayısıyla burada ciddi bir şeyle karşı karşıya sıkıntıyla.
Yani ek bütçe gelebilir ama şimdi ben başka bir soru soracağım. 800 buyurun. Milyon bütçe.
Evet.
Bu belediyenin geliri ne? Gideri ne? Borcu ne? Bir tabloyu çıkaralım.
Şöyle söyleyeyim.
Renkli başkanlara bağlayacağız burayı kusura bakmayın.
Şöyle söyleyeyim ben göreve geldiğimde yaklaşık 2 milyar civarında TL civarında bir borcumuz vardı. Bunun bir büyük bölümü devlete olan borcumuzdu. Yani SSK ve vergi borçlarıydı. Ayrıca çalışma arkadaşlarımıza 4 ay maaş ödenememişti. 2017'den bu tarafa da tüm çalışma arkadaşlarıma irili ufaklı borçlarımız vardı. Ayrıca bizimle iş yapan bütün tedarikçilerimize borçlarımız vardı. Ve bütün hesaplarımız da acizliydi. Yani.
Yani eliniz kolunuz bağlı, geldiniz koltuğa, evet, oturdunuz. Evet.
Tabii ki böyle bir tablo beklemiyordum bu kadar. Hani biliyordum belediye borçları olduğunu falan ama maalesef uzun yıllara sarih bir birikmiş borç vardı. Bunların adını ben şimdi herhangi bir arkadaşımı ya da benden önceki dönemlerde şu yapıldı bu yapıldı demeyi çok
hayır,
doğru.
Hayır, ben onları istemiyorum.
Evet, ama ben şöyle söyleyeyim, ben Şişli'de 45 yıldır yaşayan biriyim. Fiilen 45 yıldır oturuyorum. Yani İstanbul'da 50 yıldır buradayım. Ama şöyle söyleyeyim, ben 90'lı yıllarda Fatma Girik'le beraber çalıştım. Ben ilçe başkanıydım, Fatma Hanım belediye başkanımızdı. O zaman Fatma Hanım'ı bazı konularda beğenmiyorduk. Şimdi mumla arıyorum. Çok önemli işlere imza attığını o günde biliyordum. Ama bugün toplumcu belediyecilik diye adlandırdığımız 70'lerden bu tarafa Dolakaylardan başlayan Ahmet İsvanlar'la, Aytekin Kotil'le ve bizim Türkiye'deki diğer çok işte Murat Karayalçın'a kadar uzanan bir süreçte toplumcu belediyeciliği en iyi uygulayan birçok belediye başkanımız var. Kocaeli'de Erol Köse. Yani sayamayacağım kadar çok sayıda. Bunlarla büyüdüm diyebilirim. Bunlardan aldığım terbiye ya da bunların gösterdiği yolla benim de hayata bakışım bir toplumcu belediyecilik. Ve Fatma Hanım bu toplumcu belediyecinin çok önemli örneklerine imza atmış bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Yakın tarihte kaybettik. Ama maalesef Fatma Hanım'dan sonra gelen yönetimler, ondan sonra gelen arkadaşımız Şişli'yi bir Manhattan yapacağım dedi. Yaptı, evet. Da. Ama bu Manhattan...
Yine bir kadın.
Evet, yine bir kadın. Manhattan yaptı ve dönemini bitirmeden de yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Evet. Ben de o dönem ilçe başkanıydım Şişli'de. Üzülerek ifade edeyim ki Şişli'nin fitilini yakan bir belediye başkanıdır. Ve bugünkü sıkıntıların temelli hanımefendi döneminde olmuştur. Ve ondan sonra gelen arkadaşlarımız da maalesef Şişli'yi bu Manhattan hastalığına tabi tuttular.
Onu hemen Mustafa Sarıgül.
Yani
şu an Türkiye Değişim Partisi mi partisi?
Evet.
Ay çok ünlü sosyal medya fenomeni aynı zamanda şu an.
Tabii o yolu açık olsun bizimle ilgili. Ben bir yerel yöneticiyim, yerel siyasetçiyim, Şişli'de yaşayan biriyim. Benim gözlemim Şişli halkına yanlış yapılmıştır. Şişli halkı bu ranttan pay almamıştır. Çok az bir azınlık ve siyasetçiler buradan pay almıştır. Çok açık söylüyorum bunu. Yani bunun tarafı yok, kişisi yok, kurumu yok. Şişli kendi gelirleriyle Türkiye'nin değil dünyanın en zengin belediyesi olması gerekir. Kasasında parası, borcunu bırakın. Eğer Şişli'nin gelirlerini Şişli'ye harcarsanız Şişli'nin her tarafını ihya edersiniz. O yüzden de biz geldiğimizde çok şükür şu anda söyleyebilirim. 1 lira tedarikçilerimize borcumuz yok. 1 lira çalışanlarıma borcumuz yok. Rutin, günlük zamanında maaşlarını ödüyorum, hak ettiklerini. Türkiye'nin de en yüksek ücretlerini, bu tabii enflasyon, son gelen zamlar, onların da maaşlarını alıp götürdü ama şu anda bile Türkiye'de en yüksek ücreti ödeyen bir belediyeyim. Dolayısıyla buradan da hiç mutsuz değilim.
Kaç bin kişi çalışıyor belediye?
3000'e yakın, 2800 küsur kişi çalışıyor. Bunun 4 ayrı kategoride çalışıyor. Bir devlet memuru olanlar var, bir sözleşmeli çalışanlar var, bir kent yol diye adlandırdığımız yasadan dolayı geçenler var. Bir de geçmişte kadrolu olarak çalışan 4 ayrı kategoride çalışma arkadaşlarım var. Bunlar da yılların birikimini taşımışlar ve sıkıntıları da yaşamışlar. Ama maalesef üzülerek söyleyeyim ki 3000 kişi az bir sayı değil. Dolayısıyla Şişli'nin metrekaresi de çok büyük değil. Yani adı büyüktür ama onu da ranta boğmuşlar. Dolayısıyla bizim Şişli'de yeniden hayatı yeniden şekillendirmek zorunda olduğumuzu, her gittiğim yerde de komşularıma bunu seçimden önce de söyledim. Asla oy kaygısıyla söylemedim. Bana oy versinler, vermesinler.
Peki, güzel. 800 milyon bütçe.
Evet.
Kur zıpladı, faiz düştü,
evet.
Bütçeler eridi. Anladım,
evet.
Da borç ne kadara indi?
Şöyle söyleyeyim, kamu borcu devam ediyor, artıyor. Yani şimdi
döviz cinsi mi borçlar?
Yok, hepsi TL. Bizim belediyelerde, kamu kurumlarında dövizle borçlanmak.
Güzel, TL evet. Olduğu için yerlere evet, yapıştırdık evet, TL'yi evet, o yüzden. Evet,
döviz borcunu ancak bir yatırım yaparsanız büyükşehir olarak ve ona bakanlıklar ya da cumhurbaşkanı onay verirse borçlanabilirsiniz. Tahvil çıkarabilirsiniz şu. Ama bizim öyle bir hakkımız da yok, şansımız da yok. Ben bunları mali disiplinle bir kere yani şu anda ne bir bankada hacizim var, ne bir hesabımda haciz kaldı. Sadece cari dönem borçlarım var. Yani cari dönem borç dediğim, siz belediyeyle bir iş yapıyorsunuz. Bu ay ya da geçen ay yaptınız. Önümüzdeki günlerde ödeyeceğiz. Ama onun dışında geçmişten gelen 1 lira borcumuz yoktur.
%50 azalttınız mı borcu?
Yaklaşık %50 demesem bile, çünkü kamu borçları artıyor.
Anladım.
Ama normal belediyenin günlük, şöyle çok rahatlıkla söyleyebilirim. Elimiz kolumuz bağlı değildi. Nefes alamıyorduk. Sadece elimiz kolumuz değil, ağzımız da bağlanmıştı. Dolayısıyla biz bu nefes almayı sağladık. Ve bu tabii ki Şişli halkının vergilerini harcıyoruz biz. Kendi cebimizden harcamıyoruz. Belediye başkanı şov yapabilir. Ben yaptım. Kimin parasıyla yaptınız?
Yok, ben şovu falan değil. Rakamı seviyorum. Yani bütçeye baktık. Buradan borçları sorduk. Gelir. Ne? Vergi
şöyle, vergi bizim en büyük gelirimiz emlak vergisinden kaynaklanıyor. Sonra tabii bugünlerde çok zor ama geçmiş dönemde en büyük gelirimiz ruhsat, inşaat gelirleriydi.
Evet.
Şimdi diyelim ki eskiden 100 tane ruhsat geliyorsa şimdi 2 tane 3 tane geliyor. Onun bir karşılığı yok. Ama biz bir gelirimizin en önemli kalemi de İller Bankası'ndan gelen devletin ödediği bize maaşlarla ilgili var. Burada geçen sene %85 gibi, yani bütçemizin %95'ini giderdi, yaklaşık 700 milyonu yaklaşık, yani 700 milyona 698 milyon gibi karşılanmışız. Ama gelirimiz ise daha az, %85'lerde. Ben gelmeden önce bütçe yaklaşık her yıl 200-250 milyon açık veriyordu.
Şu an ne kadar açık?
Şu anda %15'lere indirdim ki bu çok müthiş bir şeydir.
Yani Şişli Belediyesi'ni açıkçası bu rakamlar üzerinden değerlendirmek ve konuşmak gerekiyor galiba.
%100. Şöyle söyleyeyim. Ben mesela bankalara borcumuz vardı. Kredi kullanmadım geldiğimden bu tarafa. Bir tek emekli yaptığım arkadaşlarım için İller Bankası'ndan aldığımız, o da devletin bankasıdır. Onlardan aldığımız krediyle arkadaşlarımızı emekli ettim. Eskiden emekli olan arkadaşlarımız torpil buluyordu ki hak ettikleri ücretleri alsınlar, kıdem tazminatları.
Yazık.
Bugün bizden emekli olan arkadaşlarım hemen kıdem tazminatlarını alırlar. Hemen, yani ertesi gün ya da ertesi ay. Yani bu hak edişi gerçekleştikten sonra geldiğimiz nokta itibariyle tıkır tıkır işleyen bir belediye, borçlarını ödemiş bir belediye. Ama kamuya olan borcum, yani işte sigortayı yatıramıyorum, vergiyi yatıramıyorum. Bu benim sorunum değil, bütün Türkiye'nin sorunu. Yani yerel yönetimlerde AK Partili, MHP'li, İYİ Parti, CHP'li falan parti filan parti yok. Bütünümüzde, bunların içerisinde diyelim 900 küsür tane belediye var. 90 tane yoktur borcu olmayan belediye. Ve bunun büyüğü küçüğü de yok. Ama Şişli ölçek olarak küçük olmasına rağmen borcu yüksek belediyelerden biriydi.
Önemli konu bu. Belediyelerin temel sorunları, ama sayılar ve rakamlar demişken evet, gelin ekonomi gündemine bakalım.
Buyurun.
Ayın 16'sında Fed'in toplantısı, faiz artar mı artmaz mı? Piyasa nabzını tuttu. Rusya-Ukrayna krizini izlerken tüm hesabını enerji ve gıda jeopolitiği üzerinden Fed yolculuğuna ayırdı. Ama gelin biz şu iş dünyası ne diyor? Ankara ne diyor, dünya ne diyor? Gündeme bakalım, sonra sohbete devam edelim.
Ekonomi gündemi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kastowski enflasyona ilişkin bir yazı kaleme aldı. Kastowski, enflasyonun yükseldiğini ve hane halkının refah kaybının kontrol edilemez durumda olduğunun altını çizdi. TÜSİAD Başkanı, bu sürece çok yüksek bir enflasyonla ve düşük Merkez Bankası rezervlerimizle yakalandık. Üzerine dışsal bir şokla da karşı karşıya kaldığımızda enflasyonu %60'lardan çevirmemiz çok zor gözükmekte dedi. Kastowski, temelde fiyat istikrarı ile ilgili sorunu doğru ve sürekliliği olan adımlarla çözmediğimiz müddetçe ekonomide güveni sağlamak çok zorlaşır diye ekledi. Düşüşe geçen otomobil satışlarına bir darbe de akaryakıt zamlarıyla geldi. Rusya-Ukrayna krizinin etkisiyle bir haftada 7 kez zamlanan akaryakıt fiyatları sebebiyle birçok tüketici otomobil alımını erteledi. Bu dönemde yakıt tüketimi daha düşük modellere yönelik ilginin arttığı belirtiliyor. Aynı zamanda hibrit ve LPG'li araçlarda revaçta. Gün öncesi piyasasında elektrik uzlaşma fiyatı rekoru kırıldı. 15 Mart tarihi için belirlenen saatlik elektrik uzlaşma fiyatları 24 saatin tamamında 1745 lira seviyesinde belirlendi. Mart boyunca azami limit olarak uygulamada olacak bu rakam, şu ana kadar kaydedilmiş en yüksek günlük piyasa takas fiyatı olarak kayıtlara geçti. Avrupa'da cuma günü 131 Euro'dan işlem gören doğalgazın megawatt saat fiyatı %12 azalarak 115 Euro'ya düştü. Nisan vadeli gaz kontrat fiyatı bugün megawatt saat başına 110 Euro'dan açıldı. Fiyatlar Türkiye saatiyle 10.25'te, kapanışa göre %12 azalarak megawatt saat başına 115 Euro'ya geriledi. Çatışmalara rağmen Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğalgaz akışının devam etmesi fiyatların düşüşünde etkili oldu.
Ekonomi gündemi.
Ekonomide gündem yoğun. Her gün farklı bir konu. Ancak bizim konumuz Şişli Belediyesi.
Evet.
Bir yanda zenginlikten, entertainment dediğimiz eğlencenin merkezinden, katma değerli üretimin yine merkezinden söz ettik ama bence Şişli'nin iki yüzü var. Bir zengin yüzü, bir sefalet yüzü. Şişli'nin sefalet yüzüyle başlayalım mı oradan?
Çok iyi olur.
Saydamlık ve şeffaflık, yani katılımcı bütçeye, onun için oradan geçmek
istiyorum. Çok iyi olur. Şişli'yi aslında Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere çok büyük, yani siyasetçilerin çoğu Şişli zenginlerin yaşadığı bir yer diye tarif ederler. Öyle değil. Şişli evet bir zengin takımın olduğu bir yer var. Onlar... Alın teriyle kazananların yolu açık olsun, orada bir sorunumuz yok. Ama Şişli'nin 25 mahallesinin büyük bir bölümü yoksullukla mücadele eden, kentsel dönüşüm ihtiyacı olan, yapılarının çok bozuk olduğu, yapı stoğumuzun %92'sinin 99 deprem öncesi olan bir ilçe. Ve dolayısıyla bizim yoksullukla savaşan onlarca mahallem var. Ve bu mahalleler, yani zengin mahallesi dediğiniz yerin de yarısı yoksuldur. Yani o anlamda söylüyorum.
O yüzden sefalet bilançosu evet. Şişli için önemlidir, önemli diye düşünüyorum.
Çünkü burada giderek de bu ekonomik kriz zengini daha çok zengin ediyor, yoksulu daha çok yoksul ediyor. Pandemiyle birlikte de emin olun, yani ben seçimlere girmeden önce ve seçildikten sonra sokakta yürüdüğümde 10 kişiden 9'u bana başkanım nasılsın diyordu. Biri kulağıma fısıldayarak oğlum, kızım, eşim işsiz, yardımcı olabilir. Bugün 9'u diyor ki sadece iş istemiyor, açım diyor, açım.
Mahalle aşevleriniz var mı?
Var tabii. Ben geldiğimde 1000 civarında sıcak yemek veriyorduk. Bugün asgari en düşük verdiğim zaman 2500-3000 sıcak yemek veriyoruz. Bu güne göre değişiyor. Buradan yola çıkarak şöyle söyleyeyim. Bizim mahallelerimiz yoksul mahallelerden oluşuyor ve yoksulluk derinleşti bu süreçte pandemiyle birlikte. Üstüne de psikolojik sorun geldi. Bizim sosyal destek müdürlüğümüz, sağlık müdürlüğümüz bu konuda, ben yani öyle işte binalar yapalım, onu yapalım, bunu yapalım değil. Şu anda bireye nasıl dokunuruz'a bakıyoruz. Ben toplumcu bir belediye, ben sonuçta bireyi önemseyen biriyim. Birey deyince de toplumu belirliyor bireyler. Şimdi birey mutlu olmadığı zaman toplumun mutlu olması mümkün değil. Devletin asıl görevi de odur. Toplumu daha mutlu kılacak işler yapması. Dolayısıyla ben de bir kamu kurumu olarak, bir devletin bir parçası olarak bu bölgede yaşayan, gece 266 bin olan ama gündüz 3-4 milyon olan ve benim misafirim olan bu insanların hayatını dokunacak, kolaylaştıracak ve onların hayatına bir nebze dokunacağım işleri yapmam gerekiyor. Tabii ki çok eskiden gelen şöyle bir sorunum daha var Şişli'nin. Şişli'ye ne Büyükşehir Belediyesi ne merkezi hükümet 1 liralık yatırım yapmamış.
Bugüne kadar.
Bugüne kadar. Evet, bugüne kadar 1 liralık ne bir bakanlığın, ne bir büyükşehirin, ne bir herhangi bir devlet kurumunun Şişli'de bir tesisi yoktur. Ne bir spor tesisi, ne bir kültürel tesisi yoktur yani. Bir tane numunelik yoktur. Dolayısıyla Şişli geçmişten gelen birikimleriyle ayakta durmaya çalışıyor. Ve burada sadece oran vermem belki tam doğru olmayabilir. Çok az bir mutluluk kesimi bu ranttan payını almış. Çünkü Şişli'de Şişli'nin topraklarını peşkeş çekenler emin olun ki 3-5 kişiye çekmiş bunu. Ve burada bir taraftan da bu yoksul mahallelerimde 3 kat 5 kat izni olan yerlere de 9-10 kat yaptırılmış. Sokakları 3 metre olan 4 metre olan sokaklarda 7-8 kat 9 kat yani şöyle söyleyeyim yağmur yağdığında sokağa inmiyor. Rüzgar alamıyor ve bugün itfaiye giremez, ambulans giremez, herhangi bir hastası olduğunda o sokaktan birini taşımak imkansızdır. Çünkü Şişli böyle bir Şişli'nin arka yüzü budur. Ön yüzüne baktığında elbette çok katlı binaları görürsünüz. Ki ilk Şişli İstanbul'da yapılan çok katlı binalar yaklaşık 100'e yakın büyük çok katlı binalar var. Rezidanslar veya diğer iş merkezleri. 16 tane büyük irili ufaklı AVM vardır. Dolayısıyla bunların birçoğu şu anda kapanmak üzere. Çünkü o kadar yanlış bir stratejiyle yan yana Levent'in bu tarafında bize ait olan 3 tane yan yana şimdi adlarını vermeyeyim şey olmasın diye 3 tane AVM var. İkisi kapanmak üzere. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şimdi burası evet cazibe merkezi. Metronun ilk geçtiği yer. Ben Nurettin Bey'le çalıştım, Nurettin Sözen'le. Taksim Levent hattının hangi koşullarda yapıldığını bilen biriyim. Ne kadar sıkıntıyla. Yani Nurettin Bey'in ne kadar sıkıntı çektiğini ve bitirdiği halde de bugünkü iktidar onu günlerce açtırmadı. Çünkü bu başka bir şey. Yani sosyal demokrat bir belediyenin hayata bakışıyla farklı bakanlar ki bu arada sosyal demokrat olduğunu söyleyip de şehri katledenler de var. Onu da bir yere koymak
yani
lazım.
Yani yerel yönetimde toplumcu belediyecilik önemli. Kim
bence de.
Ne olursa
hiç
olsun.
Önemli değil, hiç önemli.
Halka hizmet eden değerlidir. Ama biraz önce söylediğiniz konuya takıldım. Çünkü bir ülkede satın alma gücüyle konut satışları arasında birebir bağlantı olması gerekiyor. Bunu niye söylüyorum? Mesela evet. 53 bin konutu geçen yıl yabancıya satmışız. 50 binin üstüne 55 bin.
Evet.
Bu sene 73 bin satacağız ya da 78 bin satacağız evet. diyoruz. Bütün bunlar hani milli ve yerliyiz. Dünyada sınırların farklı bir biçimde birçok ürün ihracatının yasaklandığı, yerleştiği bir dönemde önemli bir gösterge. Şimdi o binalar boş.
Şundan bakın şöyle düşünün. Benim yaş grubumdaki insanlar çok iyi bilir. Biz çocukluğumuzda, gençliğimizde bize şunu öğretiyordular. Ürettiğiyle kendini ayakta tutan dünyada 7 ülkeden biriyiz. Bugün ürettiğimiz, ben Doğu Anadolu'da doğmuş biriyim. Ailem çiftçilikle, tarımla uğraşan bir aileydi. Biz Rusya'ya canlı hayvan satardık bizim ailemiz. Bugün memleketime gittiğimde İran'dan saman alan bir ülke olduk. Dolayısıyla işsizlik, şehirler büyüdü. Yani kent alanları hormonlu bir şekilde büyüdü. Ve Anadolu topraklarında iş bulamayan, tarımdan kopan insanlar da buralara geldi. Buralara da gelip ne yaptı? Başka bir yoksul sınıfı, artık işçi de denmiyor. Çünkü bugün pürüzden artık farklı bir boyuta geçti. Kendi haklarını da aramayan, sendikacılık yok. Doğru dürüst bir iş insanı yok. Yani burjuvazisi de doğru yok, işçi sınıfı da doğru
yani
yok.
Yani kent kırsalı geldi, çeperlere
evet,
yerleşti ve bambaşka
sorunlarla karşılaştı. Dolayısıyla bize düşen görev, şimdi o kent yoksullarını kır yoksullarını kente taşıdık. Şimdi onların hayatını kolaylaştıracak işleri yapmak lazım. Bu da nedir? Bu komple bir şeydir. Yani sadece bir belediyenin yapacağı iş değil. Çünkü Beyoğlu'ndan yola çıktınız, Şişli'ye girdiniz. Aşağı gittiniz Beşiktaş'a, devam ettiniz Sarıyer'e, kuzeye döndünüz, Kağıthane'ye gidiyorsunuz. Yani birbirimizden ayrı bir tarafımız yok. Bugün toplumcu belediyecilik dediğimiz halka dokunan şeyleri AK Partili belediyelerden de yapan var. Yok, yok değil.
Güzel.
Dolayısıyla,
güzel.
Dolayısıyla bizim farkımızı ancak birey üzerinden gösterebiliriz. Yani toplumcu belediyecilik sadece balık tutmayı öğretmemiz gerekiyor, balık vermeyi değil. Keşke ben yoksul vatandaşım olmasın da ben hiçbir sosyal destek yardımı yapmayayım. Biz kendimiz geldiğimizden bu tarafa şundan emin olun. Verdiğim sıcak yemek 1000 günde 1.159.158.000 öğün sıcak yemek dağıtmışız. Hiç tenceremizin ateşini söndürmedik. Ama keşke bize kimse muhtaç olmasa da biz kimseye vermesek, sadece ihtiyaç sahiplerine versek. Ama her geçen gün 1000 tane sıcak yemek çıkarırken bugün 5000'lere dayanan sıcak öğün olarak sıcak yemek çıkarıyoruz. Bunun yanında aşevimizi yeniledik. Bir de aş ortağın projesini geliştirdik. Bu da Alman Cihazet'le birlikte, Ekonomi Bakanlığı'yla birlikte uluslararası bir destek alarak şu anda saat 17'den sonra bölgemizdeki restoran, işletme sahibi, otel, motel ne varsa 17'den sonra satamayacağı ve ertesi gün bozulacak ürünleri biz alıyoruz, hijyen koşullarına bakıyoruz. İhtiyaç sahibi komşularımıza ulaştırıyoruz.
Sizi tebrik ederim. Bu çok önemli bir konu. Çünkü bunlar çöpe gidiyor.
Evet, evet, tamamen ekonomik bir değeri de kalmıyor. Ayrıca o kadar eşleştirme yaptık ki bana şu anda, yani belediyeme bu projeye destek veren yabancı, yerli tüm işletme sahiplerine şükran borçluyum. Tek tek sayamayacağım kadar çok sayıda. Ama fitili yakan 2-3 kişi oldu. Onlarla...
Kim onlar?
Yani şöyle isim vermeyeyim, diğerlerine haksızlık ederim ama şöyle söyleyeyim. Genç, dinamik, Türkiye'nin yetiştirdiği gurmelik konusunda, yemek konusunda gelecekte çok önemli imza atacak gençler buna öncülük etti.
Gastronomiciler mi?
Gastronomiciler buna çok büyük destek verdiler.
Ben bunu çok önemsedim, bu çok önemli,
evet,
bir
çok,
konu.
Çok önemli destek verdiler ama yerleşik firmalar da verdiler. Oteller var buna katkı sunan. Ben tek tek...
Keşke bütün turizm bölgelerinde de buna öncülük yapsanız. Çünkü mesela Antalya her yer otel, yiyecekler ne oluyor soruyorum.
Valla biz örnek bir proje çıkardık. Bu örnek projeyi ben şöyle biriyim. Benim şu anda uyguladığım birçok projeyi, örneğin komşu kartı Antalya Muratpaşa Belediye Başkanım Ümit arkadaşımız uygulamıştı. Biz onun üzerine bir iki tuğla daha koyarak daha geliştirdik.
Yani komşu kart tabii atıkları...
Çevresel atıkları alıyor ama, evet, aynı zamanda sağlık sektöründe kullanıyor. Aynı zamanda eğer can dostlar varsa veterinerlik hizmetinde kullanıyor. Aynı zamanda aile ekonomisine katkı sunuyor. Evde topladığı...
Biraz açalım mı onu?
Tabii.
Ben diyelim ki Şişli'de oturuyorum. Evet. Evde hiçbir düzeneğim yok. Bir torbaya camları koyuyorum. Evet. Bir torbaya kağıtları koyuyorum.
Plastiğinizi, metalinizi ayırıyorsunuz.
Evet, plastiği koyuyorum. Bir torbaya da normal çöp atıklarını, aynen, koyuyorum. Sonra ne yapıyorum?
Biz haftada belirlediğimiz günler var. Her mahallemize haftada mutlak 2 kere gidiyoruz. Şimdi biraz zamanını da uzatmaya çalışıyoruz. Çünkü geçen sene başladık. Mayıs ayında yeni yani... Emekleme dönemindeyiz. Aksaklıklar oldu. Buradan da komşularımdan özür dilerim. Ama yapmak istediğimiz bir şey var. Bir, ülke ekonomisine katkı sunuyorsunuz. Çöpleri yarıya indiriyoruz. %40 şu anda.
Bir yılda %40 indi mi?
%40'a yakın bir tasarrufta bulundu komşularım. Bunlara bir para puan yüklüyoruz. Yani cama ayrı, metale ayrı, diğer
yani
topladığımız.
Yani ben telefon açıyorum.
Telefon değil, biz size daha önceden duyurmuşuz, yerler söylemişiz. Siz biriyle gönderiyorsunuz, sizin kartınıza yüklüyoruz o para puanı.
Evet.
İleride bunu daha detaylı yeni bir ihale yaptık. Onlar teslim aldıktan sonra daha rahat, daha geniş, belki evlerden almayı sağlayacağız. Ama bizim sadece evler değil, Şişli'deki ticarethanelerde çok büyük bir israf var. Ve onlar boşa gidiyordu. Biz onları da alıyoruz. Yani AVM'lerin kağıdını alıyoruz, diğer şeyleri. Hastanelerdekini alıyoruz. Büyük iş yerlerini alıyoruz. Ve bu aynı zamanda karbon ayak izini aşağı indiriyor.
Ne kadarlık karbon ayak izi?
Bizim 2030'a kadar %40 gibi bir şeyimiz var, öngörümüz var. Yani zaten iklim eylem planına imza atmışız ve bunu taahhütte bulunmuşuz. Yakın bir tarihte İzmir'de 7 tane sosyal demokrat belediye başkanımız, Karşıyaka belediye başkanımızın önderliğinde iklim eylem planına hazırlık yapıyoruz. Ben Türkiye'nin temel sorununun deprem olduğunu bilenlerdenim ama asıl sorununun iklim olduğunu düşünüyorum. İklim eylem planına bugünden eğer bir duruş sergileyemezsek, emin olun ki bu konuştuklarımızın hiçbirinin kıymeti yoktur.
Mutlaka 2025'ten sonra, yani 1 Ocak 2026'da bu ülkenin en büyük ihracat pazarı AB. Karbon vergisi devreye girecek. Aynen. Yeşil mutabakatla ilgili dersimizi çalışmazsak hiçbir şey yapamayız.
Bizden vergi alacaklar.
Evet.
O yüzden biz bugün İngiltere'nin çöpünü alan bir ülke konumuna gelmişiz. Kendi çöpümüzü ayrıştırıp da değerlendirmemiz gereken, şimdi buradan Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Ondan önceki dönemde de başlamıştı ama mesela İSTAŞ diye bir kurumumuz var. Nurettin Sözen zamanında o istasyonlar kuruldu. Bunu geliştirdiler. Şimdi Ekrem Bey bunun üzerine daha büyük bir tesise çevirerek çöpleri de buradan Silivri'ye gidiyor. Bizim bunların yarısını azalttığımızda benim maliyetlerim de düşecek. Benzin, mazot, diğer.
Tabii.
Bir de kullandığım araç sayısı azalacak. Veya o araçları başka işte kullanacağım. Ben belediyenin araç...
Karbon ticareti yapacaksınız.
Evet.
Para kazanacaksınız.
Aynen, aynen. Bunun için ben ayrı... Öncelikle paradan öte bir şey var. Biz bu toplumun sağlığını düşünmek zorundayız. Bakın biraz önce sağlık sektörüyle ilgili Mesut Hanım dedi ki... Gençlerimiz pırıl pırıl yurt dışına gidiyor. Şu anda ortalama Türkiye'deki gençlerimizin %73'ü parti ayrımı yapmadan, tümü için geçerli, %73'ü geleceğini yurt dışında arıyor. Yazık değil mi bu ülkenin çocuklarına?
Tabii ki yazık ama...
Biz bu çocukları burada tutacağımız bir ortam yaratmamız gerekmez mi?
Aynen öyle. Gelin bugün tam bu konuyu demişken, acaba sosyal medya, gençler orada ya... Gençler bugün sosyal medyada kim ne demiş, ne konuşulmuş, bir de ona bakalım mı?
Tamam.
Sosyal medya gündemi.
Bugün Tıp Bayramı haftası nedeniyle Taksim Meydanı'nda açıklama yapmak isteyen doktorlara müdahale edildi. Kısa süreli arbedede yaşanırken 89 yaşındaki bir doktorsa darp edildi. Olaylar sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan hizmet aşkı ifadelerinin kullandığı paylaşımlarsa tepkilere neden oldu. Yekta Kopan, bu üzücü videonun benim için başka bir anlamı var. Videoda ananızı babanızı tedavi ettik yapmayın diyen Doktor Erdinç Köksal, babamın kuzeni amcam. 89 yaşındaki amcamı yerlere iten bu zihniyete yazıklar olsun, yuh olsun. Mustafa Hoş, Doktor Erdinç Köksal, 1933 doğumlu, yani 89 yaşında. Cumhuriyet'in yaşayan tanığı, Cumhuriyet'le birlikte ayakta kalmış bir doktordu ve bugün o yere düşürüldü. Hem de Tıp Bayramı'nda. Uğur Gürses, Taksim Anıtı'na çelenk koyarak açıklama yapmak isteyen Türk Tabipleri Birliği üyelerinin önüne de polis dikilmiş. Çelenk koyabilirsiniz ama konuşamazsınız denilmiş. Kadınlardan kork, hekimlerden kork, anayasal özgürlüklerin kullanılmasından kork. Ne korkuymuş bu böyle? Ayşen Şahin, Taksim Meydanı'na işçiler çıkamasın, kadınlar çıkamasın, doktorlar çıkamasın. Orası neyin meydanı? O anıt neden orada?
Sosyal medya gündemi.
Konuğumuz Muammer Keskin, Şişli Belediye Başkanı. İklim krizinin etkileri, yeşil mutabakat, karbon vergisi ve kişi başına düşen yeşil miktarı Şişli'de. Nedir?
İstanbul'un 39 ilçesinin 38. sırasındayız. Yeşil fakiri bir ülke, ilçeyiz. Planlarımız henüz, Şişli'nin planları yok. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde planlarını eğer rasyonel bir şekilde geçirebilirsek Şişli'de yeşil alanları çoğaltmaya çalışıyorum.
Nasıl çoğaltacaksınız?
Şöyle kentsel dönüşümle daha sağlıklı kent oluşturmak ve gerçekten okuludur, camisidir, cemevidir ya da diğer yeşil alanlarıyla birlikte kenti yenilememiz gerekiyor. Bizim Şişli'nin temel sorunlarından bir tanesi en eski mahallemiz dahi Teşvikiye Mahallesi vesaire. Orada da 100 yılın üzerinde binalar var. Ve bugün dokunduğunuzda yıkılacak konumda. O yüzden de kentsel yenileme ile birlikte kentsel dönüşümü, ki biz kentsel dönüşümü Ekrem Başkan'la birlikte yerinde dönüşüm olarak algılıyoruz. Oradaki vatandaşlarımızı Sulukule'deki romanları başka yere gönderdik ama Kuştepe'deki, İzzetpaşa'daki romanları orada yenileme yaparak, kentsel dönüşüm yaparak tutmak gerekiyor. Ya da Mahmut Şevket Paşa'da ya da benim için Yayla Paşa aynı kategoride. Buralar yoksul insanların yaşadığı yer. Onları ve de Şişli birilerinin ağzının suyunu da akıtıyor rant açısından. Ama bunları bir ufak gruba rant olarak yedirtmemeyi kendi önüme koymuş bir belediye başkanı.
Yani 1000 günde yaptıklarını söylediniz. 2000 günde
daha
de...
söyleyemedim. Yani çok sayıda.
Çok sayıda yok, söylemeyin. Evet. Biz onları evet. biliyoruz.
Evet.
Ben şu denetimli bir bütçe.
Evet. Katılımcı bütçe.
Siz katılımcı evet. diyorsunuz. Biz... Ben de vatandaşın evet, denetlediği
aynen.
bütçe
şöyle
diyorum.
Söyleyeyim. Biz orada kısaca söyleyeyim, yayının sonuna geldik. Katılımcı bütçe dünyada örnekler olan bir modeldir. Ben Amerika'yı yeniden keşfetmedim. İlk defa Brezilya'da Port Alegre'de başlamış. Şu anda Brezilya'da 100 tane. Hindistan'da Kerala eyaletinde, Tara'nın güneyinde, Almanya'da, Fransa'da Paris uyguluyor, Madrid uyguluyor. Ve dünyanın zengin ve de fakir denilen bütün ülkelerinde uygulanıyor. Türkiye'de ilk defa biz uyguluyoruz. Şişli'deki adı benim bütçem. Özeti şudur. Siyaset gelip geçici şeyler bunlar. Ama siyasette halk 5 yılda bir oy kullanıyor. Ve bu 5 yıllık oy kullanmada çıkıyor adaylar, hepimiz, ben de dahil. Kendimizi bir şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Halkın oyunu alıyoruz. Ama 5 yıl sonra, 5 yıl onları unutuyoruz. Şimdi mahalleye gidiyorum. Stratejik planımızı mahallede yaptık. Şimdi katılımcı bütçeyi mahalledeki komşularımla, her mahallede siz ne istiyorsunuz mahallenize diyoruz komşularımıza. Onu da ilkini geçen sene yaptık. Bu sene Nisan Mayıs'ta yeniden komiteler seçiyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. 14 yaşla 70 yaş üzerindeki, 70 yaş civarındaki bütün komşularımız oy kullansın dedik. Bir mahallemizde 7 yaşındaki çocuk bize fırça attı. Dedi ki ne anlar 14 yaşındaki abilerimiz bizim taleplerimizi. Biz de 7'den 70'e dedik, oy kullandırdık. Bir mahallemizde 11 yaşındaki bir çocuğumuz emin olun en yüksek oyu aldı, mahalle komitesine girdi. İsteklerini söyledi o komitede.
Ne istedi?
O daha çok sporla ilgili.
Evet.
Basketbol sahası, yeşil alanların çoğaltılması, parklarda daha rahat özgürce oynayabilmek. Ve dolayısıyla şu anda denetimini de onlara verdik. Dedim ki sakın ha, ben de... faniyiz hepimiz, yarın öbür gün bu görevleri bırakacağız. Hı hı. Benden sonra gelenlere de bu fırsatı vermeyin. Bana da hesap sorun. Benden sonra gelecek arkadaşlara da hesap sorun. Siz kendi bütçenizi kendiniz yapın. Nereye harcamasını? Bu yatırım bütçesidir. Yani Şişli'nin genel giderlerini çıktıktan sonra elektriği, suyudur, maaştır, hı hı, diğer giderleri. Hı hı. Kalan yatırım bütçemizin %52'sini geçen yıl 153.900.000 lira civarında bunu mahallelere dağıttık, mahallelerin isteklerine göre.
Evet.
Ve bunları da şu anda uygulamaya başladım.
Ne güzel, bütün biz de izleyelim.
Ne pahasına olursa olsun da söylüyorum. Diyorum ki bu 153 milyonu size söz verdim. Şu anda ekonomik kriz var, ona sığınmayacağım. Her mahallede verdiğim sözü yerine getireceğim. Sonuna kadar da arkasında siz olun, siz denetleyin. Bize de hesap sorun diyorum. Şişli'yi gelin beraber yönetelim diyorum.
Güzel. Birlikte yönetim, hesap sorma, şeffaflık. Siz hangi takımı tutuyorsunuz?
Galatasaray'lıyım.
Bu akşam Galatasaray, evet. Beşiktaş
Galatasaray
maçı var.
Beşiktaş maçı 1-0 öndeyiz.
Öyle mi? Şimdi duracağız burada. Niye duracağız? Çünkü futbol çöküyor aslında,
evet.
değil mi?
O da başka bir sıkıntı.
Büyük sıkıntı ama biz bunu da atlamayacağız. Çünkü Okan Can karşımızda olacak. Okan Can.
İyi akşamlar Melih Hanım. İyi akşamlar Sayın Başkan.
İyi akşamlar efendim.
Okan Can Independent Türkçe'nin spor yazarı. Harika. Spora farklı bakan, ekonomik olarak dünya sporunu da yakından takip eden bir isim. Ne olacak maç bugün Okan?
Şu anda biliyorsunuz bir hafta boyunca Galatasaray'ın bu hafta Avrupa Kupası maçı olmasından dolayı bir erteleme talebi vardı. Hatta gündemi bayağı da meşgul etmişti. Fakat Galatasaray şu anda istediğini almış gözüküyor. Oyun olarak da Beşiktaş karşısında bayağı iyi oyun sergiliyor. Şu anda Galatasaray 1-0 önde. Umarım güzel maç olur bundan sonrası için.
Oynasınlar, ne yapalım yani. İyi bir performans mı gösterdiler? Burak Elmas da konuğumuz olacak önümüzdeki günlerde. Biraz Galatasaray'a da kızıyorum. Yani çalışsınlar, ne diyelim. Şimdi Türk futbolu niye çok iyi Okan Can?
Şimdi işin aslında şu, bizim ülkemizde o kadar çok yerel rekabete odaklanıyoruz ki bu rekabet değer yaratan bir rekabet değil. Dolayısıyla sürekli tüketim yaratan bir rekabet ortaya çıkıyor. Mesela geçen yıl şampiyonlara baktığımızda borçlarında bir azalma yok. Mesela Trabzonspor, yani bu yanlış anlaşılmasın, şampiyonluğu küçümsemek gibi değil ama mesela Trabzonspor'un son bilançosunda 244 milyon lira bir zarar var. Yani çünkü oyuncu giderleri ve takım giderleri iki katına kadar artmış. Yani şampiyon olmak için o kadar çok enerji ve para harcıyoruz ki bu giderler bir yerden sonra ağır bir yük yaratmaya başlıyor. Siz eğer Avrupa'da başarılı olamadığınız anda bir sonraki yıl şampiyon olunmadığında sizin maaş yükünüzü siz taşımak zorunda kalıyorsunuz. Yani heybenizle, bagajınızla ağır yükler taşıyarak rekabet etmeye çalışıyorsunuz. Bir de Türkiye Süper Ligi maalesef kaotik bir lig. Yani oyun anlamında, altyapı anlamında bir umut, bir şey vaat etmiyor. Sürekli kazanma üzerine, sadece kazanmanın kutsallaştığı, sürekli birbirine üstün gelme duygusuyla gidiliyor. Fakat ortaya çıkan sonuç, Türk kulüpleri, yani dört büyüklerin 15 milyar TL borcu var. Bankaları 10 milyar TL borcu var. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela son 10 yıldır 3 büyük kulüp 800 milyon euro transfer parası harcamış milyar kur. Yani dünya para yok, karşılığı yok. Başarı da yok bunun karşılığında. Dolayısıyla biz endüstriyel futboldan da uzaklaşıyoruz. Modern futbolda angaje olup entegre olamıyoruz. Biliyorsunuz ki en son Ali Koç'un bir hakemlerle ilgili bu toplantısı oldu. Yani bizim ligin yarattığı kaos maalesef rekabeti değersizleştiriyor.
Yani şimdi takıldım ben. Diyelim ki şampiyon olan takım sonuçta para kazanıyor mu? Şampiyonluk getiriyor mu Türkiye'de?
Getiriyor ama şöyle bir şey var. Takım gideri çok yüksek. Yani mesela Galatasaray'ın 23 milyon euro transferi para harcadı. Bu kurlarda euroyu hesapladığımızda. Bir de Avrupa'da başarı gelmediğinde bunların maaş yükleri var. Bu çok, çok ciddi giderler bunlar. Yani sizin bizim takımlarımızın geliri giderlerinin %60'ını karşılıyor. %70'ine denk geliyor. Yani
ya bu nasıl işler ya? Bunlar nasıl yönetiyorlar bu işi? Temel sorun ne? Yani bankalar patron. Ben oradan bunu anlıyorum. Borçlar bankaya.
Şöyle biz aslında çok uzun yıllar gelen paraları bu popülizme esir ederek kullandık. Yani Galatasaray Fenerbahçe yendi. Fenerbahçe Galatasaray yendi. Yani şimdi mesela Beşiktaş Galatasaray maçında bundan bir 10 yıl sonra da Galatasaray Beşiktaş yendik. Beşiktaş da Galatasaray yendik ama ortada sonuç olarak bir şey vermiyor bu durum bize. Önemli olan altyapılara yatırım yapmak, gençleri rekabet içine sokmak, oyuncu satmak. Yani gençleri, yani bu futbolun yarattığı dar havuzu toplumun diğer damarlarına yaymak gerekiyor. Biz bu paraları çok dar bir zümre içerisinde kullandık. İşte gelen yabancılar götürdü bu parayı, işte futbolun bazı aktörleri dönemsel başarılar üzerinde kendini var ettiler. Fakat bu para toplumun alt kademelere yayılmadı, spora yayılmadı. Bunun çok ciddi sonuçları var maalesef. Mesela evet. Anadolu'da bazı antrenörler asgari ücretle maaş alıyorlar. Bu antrenörlerin yetiştirdiği çocuklar var. Bu çocuklar hayata tutunacak. Buradan umut alacak. Oyuncu olmak isteyecek. Mesela siz biliyor musunuz ki Türkiye'de 51 yerden sadece 51 şehirden rakam yanlış olmasın, bu civarda bir şehirden milli takım oyuncu veriyor sadece. Yani Türkiye'nin birçok şehrinden futbola katılım çok yüksek olmuyor. Milli takıma çok yüksek olmuyor.
Peki bir yayın ihalesi var ve bir türlü sonuçlanamıyor. Niye?
Çünkü aslında bunun 2-3 tane şey var, noktası var. Birincisi şu, yayıncı kuruluş teklif verdiğinde federasyon aslında bir blöf yaptı. Yani dedi ki ben bu teklifi beğenmiyorum, istersem daha fazla teklif alabilirim. Diğer şirketlerin ihaleye katılmasını hani örnek gösterdi. Fakat yayıncı kuruluşa buradan geri adım atmadı. Ama buradaki temel sorunlardan biri şu. Şimdi Türkiye'deki rekabet değersiz olunca sponsorlar futbola girmiyor. Yayın gelirleri düşüyor. Zaten bildiğimiz kadarıyla yayıncının abone sayısı artmıyor Melih Akur. Yani abone sayısı artmaması şu demek, tüketicilerin zaten hayat çok pahalı. Zaten gelirler TL giderler Euro Türk futbolunda. Dolayısıyla Türk futbolu para kazandıran bir yapı değil yayıncılar için veya sponsorlar için. Yani siz ürününüzü cazip hale getirmediğiniz için yayıncılar da bunu çok ciddi paralar veremiyor. Mesela 2016 yılında 5 yıl önce 500 milyon dolarlık bir ihale yapılmıştı. Şu anda 150 milyon dolar ihale, yani ihale 150 milyon dolar teklif var yayıncı kuruluş. 350 milyon dolar yok, ortada yok. Zaten biliyorsunuz ülkemiz çok zor dönemden geçiyor ekonomik açıdan. Dolayısıyla futbol ortada oyun olmadığı için, yani siz bir akşam oturup maç izlediğinizde oyundan keyif almadığınız anda, gençlerin oyuna girmesinden, antrenörlerin kendini geliştirmesi, Avrupa ile başı baş gitmesini görmediğinizde oyuna olan ilginiz azalıyor. Dolayısıyla bu sponsorların oyuna girmesini engelliyor, yayıncıların daha fazla para vermesini engelliyor, tüketicinin taraftarın abone olma duygusunu engelliyor. Bunun çok fazla sebepleri oluyor. Dolayısıyla yayıncı kuruluş da burada çok fazla istekli değildi. Zaten girmeyi de çok fazla arzulamadı. Dolayısıyla ikinci teklif veren şirkete kaldı. Buradaki en zor günleri de Anadolu Kulüpleri'ni bekliyor maalesef.
Bu konu çok hassas. Tartışalım, burada noktayı koyalım. Teşekkür edelim sana. Ama biz tabii ki günün yazısına da bir göz atalım. Ondan sonra vedalaşalım başkanla birlikte.
Günün yazısı. Murat Muratoğlu, Sözcü. Nebati de gidici. Bütün temeli ihracat ve turizmde gelir artışına dayanan ekonomik program anlamını kaybetti. Hesaba göre ülke cari fazla verecekti. Cari açık bir ayda 7 milyar dolara aştı. 12 aylık dönem itibarıyla 20 milyar doların üzerine çıktı. Ocak ve Şubat aylarındaki dış ticaret açığı toplamı 2 ayda 18.4 milyar dolara ulaştı. Faizle suni olarak oynamaya çalışınca iş çığırından çıktı. Kim yaptı? Biri bu durumu üstlenmeli. Baş harfi Nebati. Zira 3 vakte kadar bir yol görünüyor diye çıktı falında. 3 hafta mı olur, 3 ay mı orasını bilmem. Ama önce hangisi gider acaba? Ne var ki Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu epeydir sırada. Merkez Bankası'nın yeni binası tamamlandığında 352 metreyle Avrupa'daki en yüksek gökdelen olacak. En komik yanı da burası. Merkez Bankası o binada ne yapacak? Ne kadarını dolduracak? Boşuna para harcama. Bırak gökdeleni, 1 artı 1 daire bile yeter Merkez Bankası'na. Ne yapıyorlar ki? Oturup fikrini beyan edip bu karara karşıyım diyebilen var mı aralarında? Daha önemlisi kendi fikirleri var mı? Ya söyleyecek cesaretleri? Bu ülke ekonomisi nasıl bu duruma geldi diye sorarlarsa boşuna çabalama. Tarımda Türkiye'nin geldiği noktayı göster, anlar nasıl olsa. AK Parti iktidara geldiği tarihten itibaren 126 milyar dolarlık tarım ithalatı yaptı. Tarım ülkesi Türkiye'nin arpası az gelmiş olmalı ki arpa ithalatına 1.690.000.000 dolar ödedi. Türk tütünü dünyanın en iyisiydi. Tütün üretici sayısı AK Parti iktidarıyla birlikte 406 bin kişiden 45 bin kişiye indi. Tütün ihracatçısı olan Türkiye, tütün ithalatçısı oldu. Ne kadar tütün ithal edildi? Tamı tamına 8 milyar 489 milyon dolar. Buğday için ödediğimiz para 21.2 milyar dolar. Anadolu toprakları bereketlidir ama yanlış ellerde bu hale gelir. Yanlış dedimse, yanlışlıkla yapıldı pardon anlamında değildir. Bilerek ve isteyerektir.
Günün yazısı.
Harika.
İzledik.
Evet.
Sizi dinledik. Evet, bir başka programda yine İnşallah. Birlikte oluruz.
Hep beraber.
Katılımcı bütçe, iklim değişikliği, yeşil şişli ve bizden bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın. Büyüklere hürmet, saygı unutmuyoruz.
Ben de sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Sağ olun. Görüşmek üzere.
Gazeteci Melih Okur, Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek?
ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.